Podcast dinle.
Apar ekranlarından herkese günaydın değerli izleyenler. Ben Hande Özdemirgül, portföy yönetimiyle karşınızdayız efendim. Dördüncü işlem günündeyiz. Gelişmelere bakacağız ve ekonomist Bergin Maviş ile birlikte. Günaydın Bergin Hanım.
Günaydın Hande, iyi sabahlar olsun.
İyi sabahlar, artık haftayı yavaş yavaş noktalıyoruz. Evet. Dördüncü güne geldik, gelişmelere, rakamlara tabii bakacağız. Borsa ile başlayalım her zaman olduğu her gibi zaman. Ki borsada 1819'dan başladı. Yükselişle %0.41 oranında başladı. Şu an için baktığımızda %0.83'lük alıcılı bir seyir var. 1736'lardan 1827'ye kadar çıktı. Haftanın en yüksek seviyesi şu an için borsa tarafında. Ne dersiniz?
Hani borsa, yani 1990'lı yıllardan beri borsanın içinde olan birisi olarak birçok enteresan hafta, gün, kara pazartesi şeklinde ya da işte inanılmaz günler geçirdim ama bu hafta rekor kıran borsa, kurdaki o köpük hareket, inanılmaz bir günde kur tarafında dolar, sterlin, euro, Türk lirası karşısındaki hareketi ve sonrasındaki o %13'lük yükseliş sonrasındaki oluşan köpüğün tekrar geri çekilmesi inanılmaz bir haftaydı. Evet. Onu söyleyeyim. Bu arada yine bir son dakikamız
sıcak gelişmeden var. Evet. Bakan Koca'dan açıklamalar var. Türkova'ya ilişkin detaylar ki ekranımıza da yansıyor. Onay başvurusu efendim ve Fahrettin Koca'nın açıklamaları bugün itibariyle acil kullanım onayına müracaat edildiğini açıkladı. Bu yöndeki çalışmaları biliyoruz. Fahrettin Koca'nın açıklamaları Sağlık Bakanı ve bu noktada yerli aşı Türkovak için onay başvurusu gerçekleşti ve Bakan Koca'nın açıklamaları bugün itibariyle acil kullanım onayına müracaat edildiği de açıklandı efendim. Detaylar geldikçe paylaşacağız. Sıcak gelişmede burada yerli aşıya ilişkin gelişmeleri de takip ediyoruz. Bu anlamda tabii aslında hiç bitmeyen gündemimiz belki.
Tabii ki hani Avrupa'daki sayıların yine vaka sayılarının artması çok üzücü. Bununla birlikte Merkel'in koltuğu bırakmadan önceki yerine gelecek olan başbakan da belli oldu bu arada. Hani karantina kapanma önerisinin reddedilmesi sonrasında bugün yine Almanya tarafından açıklamalar vardı. Aşılama ne kadar önemli olduğunu ve aşının zorunlu hale getirilmesi yönündeki çalışmalar da var. Tabii zorluk geçecek olan bir kış dönemini de unutmamak gerekiyor. Zaten merkez bankalarının da sürekli piyasaların da aynı şekilde bu şekilde dalgalı hareketlere maruz kalmasının özünde belki de bu var. Ama biz bu haftaya dönelim. Biz tarafına baktığımızda yine rekorlar haftası, açılış, kapanış, seans ortası derken ve şimdi yeniden 1800'ün üzerindeki dün sabah itibariyle 1804'ün üzerindeki kapanışlar önemli demiştik ve 1812'den kapandı BIST 100. Gün içerisinde de hemen şöyle bir bakalım hangi seviyeleri tam olarak görmüş gelişmeler doğrultusundaki şeye baktığımızda 1834-1798 yani 1800'ün altına seans içerisinde kaymış ama bu sadece ihlal olarak gerçekleşmiş. Bugünkü kapanış önemli ancak endekste 1804'ün üzerinde teknik anlamda yorulma sinyalleri var. Saatlik olarak da baktığında Hande, yarım günlük bazda da baktığında, dakikalık periyotlarda da bir yorulma var. Çok normal. 1645'ten başladı sert yükseliş hareketi. Şu anda 1830'lardayız. Dolayısıyla bir ara ara düzeltmelerin çok fazla yaşanmadığı bir haftayı geride bırakıyoruz. O yüzden olası geri çekilmelerde bugünkü kapanış tabii ki önemli. Çünkü biz bugün biz bizeyiz. Amerika Şükran Günü nedeniyle kapalı. Bazı Avrupa ve Asya ülkelerinde de benzer tatiller var. Yarın da yarım gün. Bu sebepten dolayı biraz daha biz biz olduğumuz bu dönem içerisinde bugünkü kapanış ve yarınki kapanış elbette önemli. Kurun seyri de önemli. Bugünün gündeminde yine borsa tarafından takip edilecek gelişmelerden bir tanesi de Merkez Bankası Başkanı Sayın Kavcıoğlu'nun BDDK ve diğer banka üst yöneticileriyle bir araya geleceğine dair toplantı. Bununla ilgili gelişmeler haber akışta takibimiz olacak. Geri çekilmelerde 1804 yukarı yönlü hareketlenmelerde 1840-50 bandı bu bant içerisinde hareket eden bir BIST 100 göreceğiz karşımızda bugünün özünde. Hani 1804'ün altına sarkmalar dünkü gibi 1798'den tepki vermezse o zaman dikkatli olmamız gerekebilir.
Peki. Şimdi geçelim bankacılığa. Hemen bakacağız bankacılığın seyrine. Güne nasıl başlamış? Bu hafta genelinde yükseliş vardı tabii bankacılıkta. Keza yine yükseliş devam ediyor. %0.36. 1592 aşağıda takip ediyoruz. Yukarıda takip ettiğimiz seviye ise 1669. 1629 şu an için baktığımızda. Bankacılık nasıl Belgin Hanım? Şimdi bir tık yavaşlama var mı o primli yüksek yüksek geçen haftalar sonrası, günler sonrası şu an için nasıl seyri?
Evet, özellikle kurdaki bu atakların küresel bazda da dolar endeksinin 97'ye doğru hareketinin ve Fed'in özellikle varlık azaltımında daha da hızlanabileceğine dair tutanaklardaki görüşlerle birleştiğinde dolar tarafındaki yükseliş eğiliminin bankacılık finans sektörüne baskı yaratması söz konusu. TL karşısında da güçlenen doların özellikle bankalara son dönemdeki hareketine baktığımızda kurdaki yükselişlerin sermayelerine olan maliyetine ilişkin analiz yorumlarını da duyuyoruz. Ve bu gözle baktığımızda ki bugünkü toplantı da bu anlamda önemli. Özellikle dün bir analizin açıklamalarına bakmıştım. TL'deki düşüşün Türk bankalarına maliyetinin yani sermayesindeki azalışın 3 milyar dolar seviyesinde olduğuna dair bir görüş de vardı. Bu da tabii zaten bankacılık tarafındaki baskının biraz anlamlandırıyor ama yine de güçlü durmaya gayret eden, güçlü olan ve güçlü duruşunu sergilemeye devam eden bankacılık var. Bu arada dün BBVA'dan da açıklamalar vardı. O çağrı fiyatı ve bununla ilgili TL'deki yaşanan gelişmeleri karşılık elbette ki hani gereken hesaplamalar, düzenlemeler yapılacaktır. Hani yatırımcı anlamında pozitif yönde açıklamalar vardı. Bu gözle baktığımızda bankacılığın yine alıcılı ama önceki günlerdeki gibi lokomotif olmadığı bir hafta diyebiliriz. Dün hariç, dün %1.98 değer artışı vardı bankacılıkta. 1598 ile 1644 bandında hareketini devam ettirdi ve 1624'ten kapanış gerçekleştirdi. Ve sıralamaya koyduğumuzda bankacılık yükselen endeksler içerisinde 3. sırada yerini korudu Hande.
Peki bankacılıkta bu şekilleri geçelim hemen. Sınai tarafına bakalım. Yükselişler devam ediyor. Sınai tarafı nasıl? Orada da %1'in üzerinde artış var. %1.32. 3228 ne dersiniz bu seviye için? 3229. Aşağıda ise 2967. Dikkat edilecek yer neresi? Sizin önemsediğiniz seviyeler. Hemen
hedef 3300. Hemen söyleyelim. Zaten çok da fazla bir şey kalmadı. İlk etap 3300. Bunun üzerinde tekrardan tabii ki yeni hedefleri gözden geçireceğiz ve geri çekilmelerde de özellikle bugünün üzerinde 3050 seviyesinin önemli bir eşik değer olduğunu hatırlatalım. Dün de 3169 seviyesini görmüş geri çekilmelerde ve 3260 seviyesi de test edilmiş. Şu anda baktığımızda 3229-3230'u görüyoruz. 3300 hedef değer olmakla birlikte ilk etapta 3250 eşiğinin de aşılması önemli olacak. Geri çekilmelerde 3050 ve 2800-2775 seviyesinin de önemli bir eşik değer olduğunu hatırlatalım. Daha önce tepkinin geldiği seviye 2960'lardı. Bu seviyeyi de notlarımızın arasında tutmamız gerekiyor. Ara destek noktası olarak hani pozitif eğilim devam ediyor. Dün sıralamada biraz gerilerdeydi. Sınai tarafındaki yükseliş eğilimi biraz daha sınırlanmıştı. Evet, alıcılıydı ama biraz daha sınırlıydı. Çünkü diğer sektörler, birazdan bahsedeceğimiz diğer sektörler, özellikle bilişim, ulaştırma ve inşaat biraz rol çalmış gözüküyor. Sınai o yüzden daha sakindi.
Onu soracaktım çünkü bu hafta hep farklı sektörleri, bilişim gibi farklı sektörleri konuştuk. Evet. Onların performansında biraz daha hareketlilik gözlemlendi. Onun etkisi mi diyecektim ki siz cevapladınız zaten değil mi Belgin?
Evet. Yani Sınai biraz daha yorgunluğu belli ediyor. Çok da normal zaten.
Peki. Şimdi bakalım hisselere bakacağız. Bir aylık performansları gelecek. Öncesinde bir beyaz eşya sektörüne de bir bakalım. Oradaki durum nasıl? Ekim ayında beyaz eşya iç satışları %13, üretimi ise %10 geriledi. Baktığımızda ise son bir ayda hisse tarafında yükseliş var. Endekse bakalım. 4942 takip ediliyor ki aşağıda 3906'yı takip ediyoruz. Bugün yükseliş var %1.76. 4961. Şimdi pandemide de çok konuştuk. Durmayan sektör, yeni üretim, yeni Ar-Ge, inovasyon çalışmaları ile birlikte burada endeks tarafına yansıması nasıl oldu? Şu an için performansı nasıl?
Evet, beyaz eşya sektörüne baktığımızda iş satışlar %13, beyaz eşya üretimi ise %10 geriledi haberi var. Ama bununla birlikte baktığımızda BİS metal tarafına bugün artıda görüyoruz. %2'nin hemen aşağısında ve bununla birlikte hisse bazlı hareketlerde de yine performansların pozitifte olduğunu görüyoruz. Yani bu borsa hedeflere doğru ulaşmaya çalışırken ve kurdaki bu dalgalı hareket yatırımcıyı korkutmaya devam ederken o güvenli limanı olarak biraz daha borsa tarafında kalmaya ve yılın sonuna kadar buradaki bu hareketliliği ve fırsatları değerlendirmeye çalışıyor. Bunu görüyoruz. Ancak 2022 biraz daha farklı bir profille karşımıza gelecektir elbette. Fakat sektörel bazda da baktığımızda her gün aslında farklı bir sektörü konuşuyoruz. Ama değişmeyen iki sektör var ki bunlardan bir tanesi demir çelik, bir diğeri ise ulaştırma sektörü. Onlar endeksi taşımaya devam ediyorlar. Ancak kur tarafına olan duyarlılık tüm sektörlerde kendisini hissettiriyor. Kurun belli bir bant içinde hareket etmiyor oluşu, özellikle satışlar tarafını, perakende sektörünü, üretim tarafı dahil olmak üzere çok ciddi anlamda etkiliyor. Fiyatlamaların değişmesi, etiketlerin kaldırılması, kurdaki ani aşağı yukarı doğru hareketliliklerin mevcut piyasa fiyatlamalarını bozması gibi unsurlar. Geçici bir dönem ama hisse bazlı hareketlere yansıyacaktır. Fakat burada genel anlamda baktığımızda beyaz eşya sektöründeki gerilemede biraz ihtiyaçların 2020 yılında giderilmesi, daha fazlasında ise kredi faiz oranlarının yükselmesi sonrasında vade yapılarının daralmasıyla birlikte satışların azalmasıydı. Daha çok ihracat ağırlıklı bir büyüme vardı sektör geneline baktığımızda. Ama dördüncü çeyrekte ben bilançolarında, cirolarının da yine pozitif ve yine bizi şaşırtacak güzellikte olacağını düşünüyorum.
Peki. Şimdi geçelim Ege Endüstri'ye. Orada da yatırım teşvik belgesi kapsamında Pınarbaşı Merkez Üretim Tesisindeki modernizasyon çalışmalarının devam ettiği ve Ocak 2022'de sona erecek belge süresinin ise 2 yıl uzatılması kapsamında başvuru yapıldığı açıklanmış. Haber akışı böyle. 1703 yukarıda takip ediyoruz. Son bir aya baktığımızda yine yukarı yönlü bir hisse karşımıza çıkıyor ki 1703 en yüksekte seviye %0.18. Buyurun.
Hani borsanın eski ama eskimeyen, benim de her zaman için analiz yapmaktan ve takip etmekten mutlu olduğum hisselerden bir tanesi. Yıllardır hep yatırımcılara da şunu söylerim, hisselerinize aşık olmayın diye, ama bazı hisseler vardır ki hem borsaya, endekse destek vermesi, hem sermaye arttırımları, düzenli disiplini olması, temettü ödemeleri, borsadaki değer artış kazançları, performanslarıyla göz doldururlar. Yönetmenimizden mümkünse Ege Endüstri'nin 5 yıllık bir performansını getirebilirse, tıpkı Ereğli gibi benim için analiz yaparken mutlu olduğum hisselerden bir tanesi. Çünkü birazdan sen de göreceksin Hande. 5 yıllık performans, evet şu anda fiyatı çok yüksek olabilir ama son birkaç gündür de yine performans anlamında endekse de destek veren hisselerden bir tanesi. Baktığın zaman özellikle 2020 yılına kadar traderların son derece sevdiği hareketler, sonrasında ise inanılmaz bir performans görüyoruz Ege Endüstri tarafında. Endüstri tarafındaki hareketlilik, otomotiv ve parça tarafındaki hareketliliğin yanı sıra kurumsal kimliği ve borsadaki performansıyla da yatırımcı için her zaman portföylerde hani 5 hisse ya da başucu hissesi olmalı mı, model portföy nasıl olmalı dersen, bir tanesi Ereğli, bir tanesi Ege Endüstri, bir tanesi Türk Hava Yolu olabilir mesela.
Dediğinize geleceğim Belgin Hanım. Hani borsada bazı hisseleri, bazı şirketleri konuşuyoruz. Eski ama eskimeyen diye. Az önce bahsettiğiniz borsada hisselere aşık olmayın kısmı onlara mı hitap ediliyor biraz?
Evet, ama bazı hisseler vardır ki onlardan vazgeçemezsiniz. Mutlaka portföyünüzde belli periyotlarda olur. Bir Aselsan örneği, bir Türk Hava Yolları. Bunlar belli zamanlar. Şimdi bir Ege Endüstri. Buna benzer olarak Ford Otosan'ı, Tofaş Fabrika'yı, Koç Holding'i de sayabiliriz. Evet. Bunlar belli dönemler içerisinde, ama daha çok borsanın eski hisseleri, yani borsanın ilk daha emeklemeye başladığı dönemlerdeki hisselere baktığımızda onlar değişmeyen Ereğli, işte Koç Holding ki o zaman Koç Yatırım da vardı ana hisselerdir.
Peki, teşekkür ederim. Devam edelim. İşbir sentetik dokuma sanayine bakacağız hemen. Aracı kurumu şirket paylarına yönelik fiyat istikrar işlemlerinde bulunabileceğini açıklamış. Evet. Böyle de bir haber akışı var ki işbir sentetiğin fiyatına baktığımız zaman yukarıda aşağıda 39.10'u görüyoruz. Aşağı yönlü bir hareket var. Bakalım yukarıda 56.60 takibimizde ki bugün için 43.20 seviyesi var. Yükseliş de var son bir ayda aşağı yönlü ama gün içine baktığımızda yukarı yönlü %2.86.
Şimdi şöyle söyleyeyim, özellikle işbir sentetikte yeni halka arzlardan bir tanesi ve halka arzdan sonraki süreç içerisinde bu işbir yatak arkadaşlar işsen ayrı koduyla vardır. Orada halka arzdan sonra bir gün bir tavan hareketini gördük, ondan sonra devamlı aşağı yönlü ve satış baskısıyla olan bir periyot içerisinde yerini korudu. Dolayısıyla bu haber hisse için olumlu. Çünkü en azından şirket diyor ki, aracı kurum daha doğrusu, şirket paylarına yönelik fiyat istikrar işlemleri, yani fiyat istikrarı amaçlı alımlar gerçekleşebilir. Biz de takipçisi olacağız. Olumlu haber.
Peki şişe cama geçelim. Ki hafta başından beri 2 gün önce konuştuk galiba değil mi şişe camı evet, Belgin Hanım?
Evet.
Moody's tarafından şirketin kredi notlarının teyit edildiği açıklandı. Yukarı yönlü fiyat performansı nasıl? Hemen bakalım ki 11.99 yukarıda %0.33'lük yükseliş var. 8'lerden gelmiş. 8.53'lerdi Kasım'da yine keza görmüş 8'leri. Şu an içinde 12 seviyesi var.
Doğru. Soda külü, Amerika'daki gruplar birleşmesi, devralması ve bu anlamda gündemimize gelmişti. Bilanço hareketini yapmaya başlamıştı. Sonrasında pozitif haber akışlarıyla sürekli olarak şirket haberleri içerisinde bizim de gündemimize yer alıyor. 12 kısa vadeli hedefti. Bunun üzerinde yeni hedeflerini bekliyor olacağız. Geri çekilmelerde ise Hande 11.50 ve 11 seviyesi. Kısa vadeli destek noktası.
Neredeyse ay başından bu yana yani 8'lerden 11.99 hatta 12'nin de üzerine çıkan bir şişe cam görmüşüz.
Model portföyün içerisinde 12 aylık portföyler içinde ideal hisselerden bir tanesi.
Evet, peki. Geçelim Tüpraş'a hemen sonrasında bakalım. Şirketin stratejik dönüşüm planı kapsamında 2035 yılına kadar yıllık ortalamada yaklaşık 350 milyon dolar yatırım harcaması ve toplamda 5 milyar dolar yatırım yapacağı %25'in üzerinde ortalama kullanılan sermayenin getirisi 2035'e kadar yaklaşık 9 milyar dolar toplam serbest nakit akışı sağlanması beklendiği açıklandı. Geçtiğimiz günlerde sıcak gelişme olarak Tüpraş tarafından yapılan açıklamayı ekranlarımıza yansıtmıştık. Bugün de bakalım hisse fiyatı yukarı yönlü. Son bir ayda 168.90, 1.56'lık yükseliş var. 162.40 şu an için fiyatı. Buyurun.
Evet, Tüpraş'ta yine endekse destek veren, güçlü destek veren haber akışlarıyla ki bu da olumlu haber akışlarından bir tanesi. Destek veren hisse performansı olumlu etkileyen gelişme. Yine yönetmenimizden rica ederim bize son 5 yıllık Tüpraş'ta da performansı karşımıza getirebilirse 5 yıllık performansta da hep şunu gördük, daha öncesinde de bahsettiğimizi bir kez daha tekrarlayalım. Geri çekilmelerde Hande 2016 yılında 48.51 seviyesi, 48.50'lerde ve en düşük gördüğü seviye, oradan başlayan yükseliş performansında Ocak ayında, 2020 Ocak ayında bir düşüşü görüyoruz. Kısa bir süre yatay hareketler, 2021 Ocak ayından itibaren de başlayan yükselişle 168.90'lara kadar yolculuğu. Şu anda 162.50'lerde ama hareketi pozitif. 170 kısa vadeli hedef değeri olarak karşımızda. Geri çekilmelerde ise 150 ve 130 seviyeleri ise hala hazırda önemli destek noktaları olarak görünmekte. Tüpraş bir rafineri, petrol fiyatlarındaki hareketlilikten pozitif ve negatif yönde etkilenebiliyor. Ancak kendini çok iyi hedge etme mekanizmasına sahip ve strateji anlamında da bilanço performansı anlamında da takibimiz olacak.
Peki şimdi hisseler bu şekildeydi. Farklı sektörlerde bakmaya çalıştık Belgin Hanım. Geçelim sermaye artırım tarafına. Tamam. Orada da 2 tane şirket bizi karşılıyor. Adese Alışveriş Merkezleri'yle Bağfaş var efendim. Adese Alışveriş Merkezleri'ne baktığımızda şirket sermayesinin 252 milyon Türk lirası %300 oranında bedelli olarak 756 milyon lira nakden artışla 1 milyar liraya yükseltmesi kapsamında üşen haklarının kullandırılmasının ardından kalan 49 milyon 436 bin 50 adet pay 1 ve 2 Aralık'ta borsa birinci piyasada satılacak bilgisi var. Bağfaş'a baktığımızda orada da şirket sermayesi 26 Kasım'da 45 milyon liradan %200 oranında bedelli olarak 90 milyon lira artışla 135 milyon liraya yükseltilecek. 2 tane sermaye artıran şirket.
Doğru. Şimdi burada ADS'de birinci piyasada satış, yani bir bedelli sermaye artırımı, %300 bedelli sermaye artırımı sonrasında kullanılmayan payların satışı yapılacak. Ve Bağfaş'ta ise %200 oranında bedelli sermaye artırım kararı söz konusu. Takip edeceğiz, özellikle Bağfaş ve gübre sektöründe son dönemdeki performansları görüyoruz. Bağfaş bir dönem fiyatlamalarda ve pazar değişimiyle olumsuz gelişmeler yaşamıştı. Ancak kısa süre içerisinde kendini toplayan bir Bağfaş ve bununla birlikte ciddi bir performans gösteren gübre sektörünü de görüyoruz. Dolayısıyla hem Bağfaş'ı hem gübre sektörünü, Ege Gübre, gübre fabrikaları ve Hektaş başta olmak üzere takibimizde olacaklar.
Aynı zamanda tedbir tarafında da yine keza gördüğümüz şirketler var. Hemen onlara da bakalım. Ades Alışveriş Merkezleri keza yine tedbir noktasında da karşımıza çıkıyor. BBTS kapsamında şirket paylarına 24 Aralık'a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi. Ades Alışveriş Merkezleri var. Frigopak var, İdealist Danışmanlık ve Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile birlikte bir de ATP Ticari Bilgisayar Ağı var. Orada da BBTS kapsamında şirket paylarına 24 Aralık'a kadar brüt takas tedbiri getirilirken açığa satış ve kredili işlem yasağı da 24 Aralık'a kadar da uzatıldığı bilgisi var. Şimdi 2, 4 ve 5 tane şirket tedbir getirildi.
Belki. Doğru Hande, hepsi 24 Aralık'a kadar açığa satış, brüt takas olanlar var. Birbirine ayrılıyor, senin de ifade ettiğin gibi. Ve bu hisselere baktığımızda mesela bunlardan bir tane Frigo'nun mümkünse yönetmenimizden rica edelim. Son bir aylık ve son 3 aylık performansı varsa ya da herhangi Frigo. Birisi de olabilir, hangisi olabilirse fark etmez. Ki bu performanslarda baktığımızda fiyatlamalardaki ciddi bozulmalar sonrasında bu kararların geldiğini göstermek açısından söylüyorum. Yani hı hı. Nedir o bu fiyatlamalar bozuluyor? Ya ise hiç yani kamuya açıklanmamış bir durum olmamasına rağmen tavan gitmesi ya da dip gitmesi gibi unsurlar. ADS burada biraz daha farklı tabii. ADS'nin biraz önce bölünmesinden de bahsettik. Evet. Dolayısıyla bölünme sonrasında bir geri çekilme var. ADS belki bu örneğimiz için çok uygun bir grafik olmayacak ama diğer başka grafikler varsa yönetmenimizden onu
hazırlıyor.
Çünkü burada bedelli sermaye artırımı söz konusu olduğu için onun öncesinde bedelli kararı açıklandıktan sonra genelde bir düşüş eğilimi olur. Çünkü yatırımcının kendi cebinden o bedelli payını ödemesi ya da rüçhan kuponlarını satması hisse performansını aşağı doğru hareketlendirir. Dolayısıyla burada brüt takas, açığa satış, kredili işlem yasaklarının gelmesinde yatırımcının olası düşüş ve çıkışlarda mağdur edilmemesi, küçük yatırımcının korunması. Yani bir hisse düşünelim, 51.85'lere bir anda çıkıyor. Sonrasında sert geri çekilmeler, düşüşleri görüyoruz. Sonra yatay hareketler, sonra birden dalga boyu büyük olan hareketlerle karşımıza, sonra sert düşüş ve sert düşüşle birlikte toparlanma. Dolayısıyla burada şimdi de tavana yakın işlem gördüğünü görüyoruz. Aynı şey idealiste de bak, çok sert hareketlerin oldu. Bunlar tabii ki sermaye piyasası kurulu tarafından da yakın takip ediliyor. Ve özellikle küçük yatırımcının tavan giderken pek sorgulanmaz hisseler de taban şeklinde ya da sert satışlar şeklinde olduğunda yatırımcının mağduriyeti her ikisinde de sermaye piyasası kurulu tarafından gözetilir ve dikkatle takip edilir.
ATP'ye de baktık son olarak. 23.80'lerden 73.25'e kadar çıkmış son bir aylık performansı. Evet. Yukarı yönelik. Evet.
Son bir yılı gösteriyor ama son bir aylık performansa Kasım'a da baktığımızda inanılmaz bir
hızlı bir yükseliş.
Bu da bu fiyatlamalar açısından çok teşekkür ederiz. Şu hareket.
Evet.
Yani yükselişle düşüşle her zaman için sert hareketler sermaye piyasası kurulu tarafından yakın takip edilir. Bunu da hatırlatalım.
Peki şimdi geçelim halka arz haberlerine Belgin Hanım. Biraz halka arz konuşalım. Mobil sel iletişim borsada işlem görmeye başladı. Onu aktaralım. Konya Kağıt var. Yarın borsada işlem görmeye başlayacak. PC iletişim var. Orada satış yöntemiyle dün ve bugün halka arz edilecek. Burada da talepler toplanacak. Doğru. PC iletişim tarafında da onu da söyleyelim. Halka arzlarda da süreç devam ediyor hızlı bir şekilde.
Evet. Konya Kağıt var ve bugün Mobitel var. Konya Kağıt senin de söylediğin gibi yarın başlayacak. Mobitel de bugün. Orada da şöyle söyleyeyim, yaklaşık 2500 lot isteyen yatırımcıya 1.60 fiyattan ve 1465 civarında lot geldi.
%3.13'lük yükseliş ve 1.65 liraya yükselmiş Mobitel.
Evet, şu anda güzel bir performansı da görüyoruz. Aynı zamanda zaten yatırımcılara burada hazır da söyleyelim. Aracı kurumların konsorsiyum içinde olan kurumlar ya da bizzat halka arzına eşlik eden en iyi gayret yapan kurumların izahname tabloları vardır. Orada tüm detaylar vardır. Ona mutlaka bir göz atsınlar yatırımcılar hisseyi almadan ya da şirkete olan alışı gerçekleştirmeden.
Kısaca bir küresel tarafa da bakalım. Vaktimiz yetince ABD tarafına bakacak olursak, ki tatilden bahsettiniz Belgin Hanım. Nasdaq var 16.414, S&P 500 4.716 ve 35.926'da keza Dow Jones. Yani dünü konuşalım birazcık, tatil olduğunu başta programın başında söyledik ama ne dersiniz, hafta başına nasıl başlar, yarın da keza yarım gün tatil.
Şimdi Hande, istersen teknik seviyeleri verelim, bizi izleyenler de not almış olsunlar. Önemli olacak çünkü her ne kadar onlar tatilde olsalar da cuma günü yarım gün açık olacak. Evet. S&P tarafında dikkat edeceğimiz özellikle önemli seviye 4640 seviyesi, 4644. Bu seviyenin altına geri çekilme görürlerse küresel bazda ve Amerika piyasalarında realizasyon için düğmeye basılma ihtimali olabilir. İlk dikkat edeceğimiz seviye olacaktır. Daha sonrasında da 4500 dikkatle takip edeceğimiz seviye olarak karşımıza 4600 ve sonrasında da 4500. S&P bu gözle bakacağız. Şu anda korkulacak nokta değiliz ama S&P'nin son bir haftadaki hareketleri dikkat çekici ve S&P tarafından da borsa yatırım fonlarından dün itibariyle en güçlü para çıkışını da görmüştük. Son 6 haftanın en yüksek para çıkışıydı. O yüzden yatırımcıların, yurt dışı piyasalarda işlem yapanların ve bizdeki yani borsa performansını takip edenlerin küresel bazda S&P'ye bakmalarında fayda olacaktır. Bununla birlikte Nasdaq tarafına baktığımızda ise Hande şunu söyleyebilirim. Orada da benzer hareketler yine görmekteyiz ve realizasyonlar söz konusu olabilir. 16.415 tehlike eşiğimiz, dikkat eşiğimiz daha doğrusu tehlike demeyelim. 16.050 seviyesi. Bunun altındaki kapanışlar, satışlar gelebilir diyor bize.
Tatil olduğunu tekrar hatırlatalım. Evet. Yarın yarım gün Amerika'da sizler de teknik seviyelere ilişkin beklentilerinizi aktardınız. Belgin Hanım çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Yarın tekrar görüşmek umuduyla diyelim. Evet efendim, ekonomist Belgin Maviş ile birlikteydik. Portföy yönetimini bugünü burada nokta alıyoruz. Biz tekrar saat 13'te görüşeceğiz. Şimdi hoşça kalın.
Podcast dinle.